İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Matta 18. bölüm. En büyük kim?
Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, "Göklerin egemenliğinde en büyük kimdir?" diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa, onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşama kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler.
Kaybolan koyun benzetmesi.
Siz ne dersiniz? Bir adamın 100 koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez.
Bir kardeş günah işlerse.
Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada, aralarındayım.
Acımasız köle benzetmesi.
Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab," dedi, "kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil," dedi, "70 kere yedi kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret, bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa Göksel babam da size öyle davranacaktır.
19. bölüm. Boşanmayla ilgili soru.
İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celil eden ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya, eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara, herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
İsa küçük çocukları kutsuyor.
O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
Zenginlik ve sonsuz yaşam.
Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git barını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. kazancımız ne olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, 12 tahta oturup, İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.
20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar.
Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek.
Bir annenin isteği.
O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın buyruk ver. Senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
İki körün gözleri açılıyor.
Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de, onlar, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Ya Rab, gözlerimiz açılsın!'' dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfacı köyüne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, "Karşınızdaki köye gidin," dedi. "Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin.
Size bir şey diyen olursa, 'Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek,' dersiniz." Bu olay, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. "Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor." Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: "Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun, en yücelerde hozanna."
İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent "bu kimdir?" diye çalkandı.
Kalabalıklar "bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır" diyordu.
İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onu yarattığı harikaları ve tapınakta "Davut oğluna hozanna" diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
Meyvesiz incir ağacı.
İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, "artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa 'kalk denize atıl' derseniz dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız."
İsa'nın yetkisi.
İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize 'öyleyse ona niçin inanmadınız?' diyecek. Yok eğer 'insanlardan' dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "bilmiyoruz" diye yanıt verdiler. İsa "ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
İki oğul benzetmesi.
"Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip 'oğlum git bugün bağda çalış' dedi. Oğlu 'gitmem' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O 'olur efendim' dedi ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?" "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "size doğrusunu söyleyeyim. Dergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız."
Bağ kiracıları benzetmesi.
Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek." Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
22. Bölüm Düğün Şöleni Benzetmesi.
İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi: "Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, davetlilere şunu söyleyin: bakın, ben ziyafetimi hazırladım, sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi, her şey hazır, buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar, biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi, ordularını gönderip o katilleri yok etti, kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi: düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın." Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona, "Arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin?" diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, "Şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın," dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır.
Sezar'ın hakkı Sezar'a.
Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip, "Öğretmenimiz," dediler, "senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi?" İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, "Ey ikiyüzlüler," dedi, "beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana." Ona bir dinar getirdiler. İsa, "Bu resim, bu yazı kimin?" diye sordu. "Sezar'ın," dediler. O zaman İsa, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin," dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
Dirilişle ilgili soru.
Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular: "Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştur: eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi." İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
En büyük buyruk.
Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
Mesih kimin oğlu?
Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.